Tanyeri Horozları Bir Ada Hikayesi 3 Yaşar Kemal 2. Kaset 1. Yüz Sayfa 46 Adaya canımı zor attım. Ada bir cennet, insanlar bir melek, şaştım kaldım. Ama insanın doğup büyüdüğü yer başka. İnsanın yüreğini koparıp almışlar gibi oluyor. Girit benim düşlerimden hiç çıkmıyor. Gurbette düştüm düşeli, doğduğum toprak, gündüz hayalimde, gece düşümde. Her sabah uyanırken kendimi Girit'teki evimde sanıyorum. Bir de bakıyorum ki bilmediğim bir yerdeyim. Bu adada her sabah uyanınca yalnızlık o kadar yüreğime, o kadar işlemiş ki korkuyorum. Adaya alışıyor, doğduğum toprakları unutmuş gibi oluyorum. Alışmaktan, kendimi unutmaktan korkuyorum. Kusura bakmayın yavrularım. Sizi çok üzdüm ama Girit'e gitmek, orada ölmek istiyorum. Ben İkinizden de af dilerim. Ağa efendi konuşurken Poyraz yavaş yavaş kendine geldi, konuşabilecek durumdaydı. Ben sizden af dilerim, hem de 1000 kere, yüzbaşımdan da. Yüzbaşı, bizim kumandan eskiden de sert bir adamdı ya, böyle değildi. Hiçbir askere, hiçbir insana kötü söz söylediğini, hiçbir askeri incittiğini görmedim. Mebus olunca bir insan böyle mi olurmuş, böyle insanlıktan mı çıkarmış? İnsan oldudur evladım. Bir kısım insanın bir günü öbür gününe tutmaz. Üzülmeyin, daha gençsiniz. Çok şeyler göreceksiniz. Ben göreceğim kadar gördüm. Onun için de kumandanın halü tavrı, Allah sizi inandırsın, bana o kadar da dokunmadı. Yeter ki siz üzülmeyin. Poyraz'ın yüzü çocuksu bir hal almış, gözleri yaşarmış, kıvırcık kirpikleri ıslanmıştı. Efendim, benim dedem öldüğünde 95'i geçmişti. Ben kendim bildim bileli, dedem Toroslara, Kafkaslardan gelmişti. Toroslarda da bir cennetti. Dedem ölünceye kadar bize masal anlatır gibi Kafkasya'yı, Kafkasya'nın atlarını, pınarlarını, insanlarını, çiçeklerini, kuşlarını, insanlarının yiğitliklerini, ille de pınarların yörelerinde açan yaban güllerini, dağlarda sarayı bulunan kuşların padişahı Anka kuşunu bir masal, bir destan gibi anlatır, Dağıstan türküleri söylerdi. Ölürken de son sözleri, "Ah Kafkas, ah Dağıstan" oldu. Poyraz konuşurken Ağa Efendi'nin gergin yüzü açılıyor, gözleri pırıl pırıl, onu candan, yürekten dinliyordu. O sözünü bitirince yüzünde belli belirsiz bir gülüş belirdi. Bu sırada bütün heybetiyle az önce, öfkeden kudurup otelin dışına çıkmış yüzbaşı içeriye girdi. Ayağa kalktılar, yeniden el sıkıştılar. Yüzbaşının yüzü daha cehennem gibiydi. Gösterdikleri koltuğa daha oturmadan, "Sizden benim kusuruma bakmamanızı dilerim. Sizi o adama götürdüğümden dolayı, ağa efendi, sizin de ellerinizden öperim. Beni lütfen bağışlayın." "Estağfurullah yüzbaşı evladım. Sizin ne kabahatiniz var. Biz sizi üzdük. Daha önce söyledim ya, bu böyle bir adam değildi. Abbas kardeşim de bilir. Çatışmalarda bizi canından çok korur, çarpışmalarda her zaman önde giderdi. Mebus olunca işte böyle olmuş. Ne söyleyeyim, ne yapayım bilemiyorum. Onun insanlık dışı sözlerini duyunca elimden bir kaza çıkmasın diye oradan kaçtım. Sizin başınıza bir bela daha gelmesin diye kaçtım. Ne güzel de karşıladı bizi. Şaştım kaldım. Beni bağışlayın. Şimdi biz Yunan sefaretini nasıl bulacağız? Çıkalım da yerini bulalım." "Çıkar, hemen buluruz," dedi yüzbaşı, çıktılar. Yüzbaşı hemen hemen büyücek bir kasaba olan Ankara'nın her yerini biliyordu. Bir yokuş çıktılar, eski bir çarşı geçtiler, bir yokuş indiler, büyük bir ahşap konağın önünde durdular. Yüzbaşı, "Sen dur burada Abbas," dedi. "Ben Yunan sefaretinin yerini hemen öğrenir gelirim. Sen burada beni bekle." Konağa girdi, az sonra da indi. Yunan sefareti daha Ankara'ya gelmemiş, İstanbul'daymış. Süklüm püklüm ağa efendiye geldiler. Ağa efendi daha olduğu yerde kırışmış alnı, düşünceli yüzüyle duruyordu. "Niçin oturmuyorsunuz çocuklar?" "Oturun." Oturdular, bakıştılar. Poyraz, "Ağa efendim," dedi sesi titreyerek. "Yunan sefarethanesi İstanbul'dan Ankara'ya getirilmemiş. İsterseniz İstanbul'a..." Poyraz daha sözünü bitirmeden ağa efendi sevinçli bir "İyi, iyi" çekti. "Çok güzel, çok güzel," dedi. "Biz..." "Trenle?" "Ya, ya öyle. Haydarpaşa tren istasyonunu daha hatırlıyorum. Ne güzel günlerdi. Ben İstanbul'da okurken arkadaşlarım vardı. Nasıl olsa birini... Bir Sait Rahmi vardı, en iyi arkadaşımdı. Evi Kuzguncuk'taydı. Zeki, bilgili bir çocuktu. Bugün bile evlerini elimle koymuş gibi bulurum. Hemen bugün tren varsa hemen gidelim. Biletleri nasıl alacağız? Yüzbaşı, siz zahmet etmeyin efendim. Biz Abbas'la şimdi gider, biletleri alır geliriz. Siz otelde bekleyin bizi. İstasyon buraya yakın, hemen şuracıkta. Ağ efendinin yüzü birdenbire değişti. Onları kapıya kadar gülümseyerek uğurladı. Var olun çocuklar, Allah razı olsun. İstanbul'da arkadaşlarımı bulursam çok iyi olacak. Sait Rahmi bir büyük paşanın oğluydu. Ben sizi burada bekleyeceğim. Yüzbaşı ile Poyraz istasyona varıncaya kadar kumandanı konuştular. Öfkeliydiler, üzgündüler, şaşkındılar. Bu kadar az bir zamanda bir insan böyle nasıl değişir? İnsanlıktan nasıl çıkar? Yüzbaşı istasyon müdürünü tanıyordu. Müdür onları iyi karşıladı. Eskimiş Marokyan koltuklara oturttu. Hoşbeş ettikten sonra, ''Siz burada otura durun, ben biletlere bakarım.'' dedi. ''Birinci mevki.'' dedi Poyraz. Müdür birinci mevkinin parasını söyledi. Poyraz verdi. Müdür gitti, elinde biletlerle geldi. ''Birinci mevki.'' dedi. ''İki kişilik kalmıştı, onu da size aldım. Sağ olun müdür bey.'' Trene bindiklerinde neredeyse gün batıyordu. Ağa efendi altın saatini yelek cebinden çıkardı, baktı. ''Trenin kalkmasına daha 15 dakika var.'' dedi. Trene aceleyle bindiler, koltuklara karşı karşıya oturdular. Tren kalkar kalkmaz Ağa efendi gözlerini kapadı, uykuya daldı. Poyraz'ın ise gözlerine uyku girmiyordu. Ağa efendiyi yakından tanımıştı. Hiç göründüğü gibi değildi. Sert, kaya gibi bir adamdı. Kumandan bağırdıkça yüzü gittikçe sertleşiyor, kumandana bir sineğe bakarcasına bakıyor, o bağırdıkça tavrı her an değişiyor, duruşuyla, bakışıyla onu küçümsüyor, bunu sezen kumandan da gözleri pörtlemiş kudurdukça kuduruyordu. Ve ağa efendi öteki yırtındıkça ona hiçbir şey olmuyor gibi soğukkanlılıkla, şaşkınlıkla onun yüzüne bakarak susuyor, bu tavırları da kumandanı deli ediyordu. Bu adam çok uzun yaşayacak. Hiçbir zaman da Girit'e gitmekten vazgeçmeyecekti. Kızlar da babalarına aşıktılar. O ölünceye kadar, belki öldükten sonra da çeyiz sandıklarını açmayacaklardı. Ağa efendiyi bu kaya parçasını düşündükçe bir umutsuzluk soluk aldırmaz karanlığının içinde kalıyor. Onlarla birlikte Girit'e gitme olanağını aklına getirdikçe de bir aydınlığa girip çıkıyordu. Gün ışığı kompartıman penceresinin içine düşerken Ağa efendi uyandı, tuvalete gitti geldi, yerine oturdu, gözlerini Poyraz'ın yüzüne dikti. Delikanlının yüzü pörsümüş, gözleri ışığını yitirmiş, bir gecede saçı ağardı derler ya, öyle olmuş, yaşlanıvermişti. Bir gecede bir insanı bu duruma getirecek ne olabilir? Bitmiş, tükenmiş, gözlerinin feri kaçmıştı. Poyraz'a acımaya başladı. Poyraz onun bakışlarının altından kurtulmak için, ''Ben sabaha kadar hiç uyuyamadım.'' dedi. ''Gideyim yüzümü yıkayayım da geleyim. Ben trenlerde öldürseler uyuyamam. Trene de hiç binmedim sayılır ya.'' Gitti, yüzünü yıkadı, geldi. Yüzü hiç değişmemişti. Şu çocuğun başına neler getirdik diye içinden geçirdi ağa efendi. Poyraz'a acıdı. Onun bu durumuna üzüldü. Sait Rahmi'yi bir bulursam her şey kolaylıkla çözülür. Onun babası büyük paşaydı. Duyduğuma göre milli mücadeleye de katılmış. Baştakilerden biri olacak ki paşanın adını Girit'te bile duyduk. Dur bakalım, hele bir İstanbul'a varalım. İnşallah efendim. Varalım efendim. Sonra konuşmadılar. Poyraz Zehra'yı düşünürken uyudu kaldı. Ağa efendi de pencereden dışarıya seyretmeye başladı. Poyraz düşünde, yarı uykuda, yarı uyanık Zehra'yı görüyordu. Adanın önünden ışıklarını fora etmiş büyük bir vapur geçiyordu. Vapur geldi, geldi, iskeleye yanaştı. Büsbütün ışığa battı. Ada bir aydınlık içinde kaldı ki, adadaki her şey, kuş, kelebek, arı, arıların parlayan kanatları, örümcek ağları, her şey, her şey gözüküyordu. İskeleye yanaşan ışık topu bir anda gitti. Yerinde yoğun bir karanlık kaldı. Karanlık az sürdü. Yiten vapurun arkasından bir vapur daha geldi. O da dünyayı ışığa boğdu. Az bir sürede o da gitti. Onun arkasından bir vapur, bir vapur daha, bir vapur daha. Vapurlar ard arda tirkenmişler, adanın yöresinde ışık dağları gibi dönüyorlardı. Poyraz Zehra'nın elinden tutmuş, onlar da ışıklarla birlikte dönüyorlardı. Onlar vapurun içindeydiler. Ada vapurların yöresinde dönüyordu. Zehra ile el ele tutuşmuşlar, ışıklardan da parlak adadan, vapurlardan kaçıyorlardı. Zehra çok yüksekten denize düştü, o da arkasından. Zehra denizin dibine indi, Poyraz da arkasından. Bir süre battılar, çıktılar, köpüklü bir dalganın üstüne bindiler, kendilerini kumların üstünde ulu bir ağacın altında buldular. Ulu ağacın her dalı başka bir renk çiçekler açmıştı. Her çiçek bir koku salıyordu. Başları döndü, yarların altında bir mağara ağzı gördüler, oraya sığındılar, birbirlerine sokuldular. Korkuyorlardı. Korktukça birbirlerine sokuluyorlar, korktukça sokuluyor, sokuldukça titriyorlardı. Poyraz titreyerek uyandı, etrafına bakındı, Zehra yoktu. Ağa efendi sakalını kaşıyarak ona bakıyor, gülümsüyordu. Poyraz oğlum, ne çabuk uyandın, seni rüyalar rahat bırakmadılar. Poyraz gülümsedi. Askerlikten kalma efendim, böylesi kesik kesik uyku. Ben bütün gece uyudum sanıyorum. Çok kere de kulaklarımda top sesleri, at kişnemeleriyle uyanıyorum. Hadi şimdi yeniden uyu bakalım. Burada ne top sesleri ne de at kişnemeleri var. Artık uyuyamam. Rayların takırtısı top seslerinden daha beter. Trenden indiklerinde ikisi de çok yorgundu. Vapur çok gecikmedi. Karaköy'e geldiler. İleride bir taksi gördüler. Eskiliğinden taksi olduğunu anladılar. Arabanın yer yer boyaları dökülmüş, sacıları paslanmıştı. Şoför yaşlı bir adamdı. Buyurun beyler dedi, binin. Arabaya bindiler. Nereye beyler? Ağa efendi ile Poyraz bakıştılar. Ağa efendi buyurgan bir tavırda, Pera Palas dedi. Az sonra otomobil Pera Palas'ın önünde durdu. Şoför iskeleden Pera Palas'a gelinceye kadar arabanın sınığı övdü, durdu. Ağa efendi ne kadar diye sordu. Şoför daha arabasını övüyordu. Birkaç kez ağa efendi inledikten sonra şoför ücreti söyledi. Ağa efendi şoförü çok sevmişti. Ona yüklüce bir bahşiş verdi. Ne zaman emriniz olursa ben iskeledeyim. Otelde beni herkes tanır, gelirler. Emrinizdeyim efendim. Otelin kapısında onları üniformalı iki görevli karşıladı. Ellerinden çantalarını aldılar. İki ayrı oda sordular. Oda vardı. Yukarıya çıktılar. Odalar gerçekten güzeldi. Çantaları odalara kadar getiren adamlara ağa efendi gene yüklüce paralar verdi. Odalarına yerleştiler, yıkandılar, aşağı indiler. Birer kahve içtiler. Ağa efendi, Hayri efendinin dükkanının dışında böyle bir kahveyi hiçbir yerde içmemişti. Otelin içine yoğun bir kahve kokusu aldı. Ağa efendi, Taksim'e kadar yürüyelim. Gençliğimde gittiğim bir kahve vardı. Arkadaşlarla birlikte oraya giderdik. Büyük caddeyi yürüyüp Taksim'e kadar gittiler. Geriye döndüler, kahveye geldiler, oturdular. Beyoğlu hiç değişmemiş dedi ağa efendi. Kaldırımlardaki bir taş bile yerinden oynatılmamış. Benim zamanımdan bu yana. Orada burada oyalanarak, vitrinlere bakarak otele geldiler. Yorulmuşlardı. Biraz oturduktan sonra kalktılar, acıkmışlardı. Yemeklerini otelde yediler. Erken yatalım da erken kalkalım. Sait Rahmi'lerin konağı Boğaziçi'nin Anadolu yakasındadır. Erken gidelim de daha o evden çıkmadan bastıralım. Sabahleyin erkenden kalktılar. Ağa efendinin eskiden gittiği bir muhallebicide ballı börekli, sütlü, güzel bir kahvaltı yaptılar. Yürüyerek iskeleye gittiler. Kuzguncuk vapurunu sordular. Ağa efendi, benim zamanımda da bu vapur giderdi Kuzguncuk'a dedi kıvançla. Ağa efendi gişeye gitti, biletleri aldı, vapura bindiler. Epeyce bekledikten sonra vapur kalktı. Benim zamanımda da böyle geç kalkardı bu vapur. Kuzguncuk iskelesine kadar Sait Rahmi Bey'i konuştu ağa efendi. O da bir at meraklısıydı. İstanbul yakınlarında da bir çiftlikleri vardı Sait Rahmi Beylerin. Vapur iskeleye yanaşırken heyecanla hiç değişmemiş iskele ne güzel dedi. Poyraz bu adam İstanbul'u bu kadar seviyor da buraya niçin yerleşmiyor diye kendi kendine sordu. Bir adaya yerleşmek istiyorsa, Girit'e dönünceye kadar neden İstanbul'un bir adasına yerleşmiyor? İskeleden çıktılar, bir caddeye düştüler. Yan yana yapılmış bir sinagogun, bir kilisenin, bir caminin önünden geçtiler. Kıyıda yalılar vardı. Bir yokuşun önünde durdular. "Bu sokak," dedi ağa efendi. Yokuşu tırmandılar. İşlenmiş bir avlu kapısının önünde durdular. Kapı tokmağını ağa efendi vurdu. Kapıyı üniformalı bir zenci uşak açtı. "Sait Rahmi Bey evde mi? Giritli arkadaşın Musa Kazım geldi dersin." "Baş üstüne beyefendi," dedi. Zenci koşarak beyaza boyanmış büyük konağa girdi. Uşağın girmesiyle Sait Rahmi'nin dışarı çıkması bir oldu. Kucaklaştılar. Sait Rahmi Bey Poyraz'ın elini sıkmayı da unutmadı. "Hoş geldin Mirim efendim. Safalar getirdin sultanım. Türkiye'ye geleceğini biliyor. Kardeşim niçin bana gelmedi diye düşünüyordum. Başına neler geldi diye korkuyordum." Ağa efendinin koluna girdi. Eve yürüdüler. Mermer eşikten geçtiler. Uzun bir salona girdiler. Birçok Marokkan koltuk, sandalyeler, büyük bir masa. Poyraz başını kaldırdı, yaldızlı tavana baktı. Altın yaldızlı tavan olduğu gibi duruyordu. Odaya girdiler, gene yeşil Marokkan koltuklar, yalın bir masa, üstünde kalemler, kristal toplar, küllükler, bir de tunçtan koşan bir ceylan heykeli. Koltuklara gömüldüler, odada her şey eskisi gibiydi. "Ağa efendi, odan hiç değişmemiş Sait," dedi. "Masayı değiştirmek mecburiyeti hasıl oldu. Bir arkadaş çok beğendi, ona verdim. Fakat o masa gibi bir masayı da ne İstanbul'da ne de Paris'te bulabildim. Bu masayı da yıllarca arayarak bir antikacıda buldum. Sen anlat Musa, Türkiye'ye ne geldin geleli neler geçti başından. Seni çok düşündüm. Ha bugün ha yarın gelecek dedim. Senden ses seda çıkmayınca başına bir hal gelmiştir diye korktum. Beni sorarsan babam İstiklal Savaşı'na katıldı. Yunanlılarla çarpıştı. Şimdi Ankara'da mebus. Bana gelince ben çiftlikte bir zaman meşgul oldum. Belki önümüzdeki yıl mebus olacağım. Babam artık mebusluk istemiyor. Savaşlarda çok yoruldu. Yerine mebus olacağım. Paşa beni istemiş. Çanakkale'de ihtiyat zabitlerinin küllisi şehit düştü. Yüksek tahsilli, parmakla sayılabilecek kadar az insan kaldı. Sen söyle, sen ne yaptın? Şimdiye kadar kaç senedir nerelerde kaldın? Sonra durdu, düşündü, Musa Kazım'ın yüzüne baktı. Yahu siz kahvaltı yaptınız mı? Ha efendi, bırak kahvaltıyı filan, sen yaptın mı? Yeni tıraş olmuş, giyinmiştim, kapı çaldı. Sizi görünce kahvaltıyı falan unuttum. Hadi kahvaltıya. Kahvaltıyı biraz geç akıl ettim, kusura bakmayın. Kalktılar, kahvaltı odasını da biliyorsun. Düş önümüze de göster. Musa Kazım önlerine düştü. Onları kahvaltı odasının kapısına götürdü. Buyurun efendim. Siz buyurun. Siz buyurun. Sen eskiden de her zaman böyle ederdin. Buyurun efendim içeriye. Seninle başa çıkılmaz. Beni gene aç bırakma. Olur dedi ağa efendi. Poyraz'ın kolundan tuttu içeriye girdiler. Arkadan da Sait Rahmi geldi. İçeride hazırlanmış sofranın iki yanında beyaz gömlekler giymiş iki genç kız dikilmiş duruyordu. Onlar oturur oturmaz altın zarflı bardaklara çayı doldurdular. Sait Rahmi de kristal şekerlikten şeker tuttu. Estağfurullah dedi Musa Kazım. Ulan sakalın ağarmış gene eski huyundan vazgeçmemişsin. Kahvaltıya başladılar, eski günlerini konuşarak bitirdiler. Sait Rahmi'nin odasına geçtiler. Mübadele, dedi Sait Rahmi. Korkunç. Biliyorum, korkunç bir durum, biliyorum. Mübadeleyi kabul etmek bizim en büyük hatamızdı. Yunanlılar bize, senin gibi birkaç kişi dışında, bize sadece okur yazar olmayan köylüleri gönderdiler. Bizim Rumlar Osmanlı'nın en okumuş insanlarıydı. Bütün Anadolu'nun zanaatlerine onların elindeydi. Doktorların, mühendislerin, yüksek tahsil görmüşlerin birçoğu onlardı. Mimarların birçoğu onlardandı. Onlar gidince Anadolu'da duvarcı, sıvacı, demirci, ayakkabıcı hemen hemen hiç kalmadı. İzmir'de, Trabzon'da 1800'lerde konservatuvarlar bile açmıştı Rumlar. Bizde yetişen kıymetleri Yunanlılar aldı. Bundan sonra iddia ediyorum ki Anadolu'dan giden Rumlar Yunanistan'ı değiştirip çok ileriye götürecekler. Bu kazık bize gene İttihat ve Terakki'nin attığı bir kazıktır. Enver Paşa kazığı gibi. Bırakalım bunu da sen bana sürgün maceranı anlat. Biz İttihat Terakki'nin daha çok kazığını yiyeceğiz. İlk Dünya Savaşı'nı çıkaran, bunca insanı öldüren Avrupa değil mi? Adına Dünya Harbi diyorlar. İnsanları kandırıyorlar. Bu Dünya Harbi değil, yalan. Tarihin gördüğü ilk büyük katliamdır. Biliyorsun, Lozan'da mübadeleye Avrupa karar verdi. Sözü Musa Kazım aldı. Önce kendi yaşamını en ince ayrıntısına kadar anlattı. Sonra da nasıl köhne bir vapura üst üste bindirildiklerini, vapurda en çok susuzluk çektiklerini, tuvaletlere kokudan, pislikten girinmediğini, eski vapurun her bir yana durmadan yalpaladığını, en küçük bir dalgada bile sağa sola yattığını, yolcuların hemen hepsinin iki büklüm olarak kustuklarını, vapurun iki gün içinde dayanılmaz bir kokuyla koktuğunu, günler geçtikçe kokunun, susuzluğun arttığını, vapurdakilerin yarıdan çoğunun hastalandığını, birçok çocuğun öldüğünü, ölülerin kimseye gösterilmediğini, ölülerin yolculuk boyunca koktuklarını, ölülerin denize atıldığını, vapurun içinin dayanılmaz bir duruma geldiğini, kokulardan hastalananların gittikçe çoğaldığını, İzmir limanına gelince ilgililerin vapura kokudan giremediklerini, mecburen girenlerin de burunlarına bezler bağladıklarını, hastaların, yaşlıların, çocukların, hamalların da vapurdan indirildiklerini, ölülerini saklayanların ölülerinin başında beklediklerini. Vapur boşaldıktan sonra birçok insan vapurdan çıkmadı. Polislere, jandarmalara vapurdan çıkmak istemeyenler, o bitkin, bir deri bir kemik kalmış, insanlıktan çıkmış, kendilerinden beklenmeyecek bir direniş gösterdiler. Polislerle jandarmalar da bu kuş kadar kalmış insanların bir kısmını zorla sürükleyerek dışarıya çıkardılar. Geride kalanlar feryadı figan direnişlerini sürdürüyorlardı. En sonunda vapura çıkarak direnenleri ikna etmek vazifesini bana verdiler. Açık havadan vapurun içine girince öyle bir koku çarptı ki suratıma, ağır bir tokat yemiş gibi oldum. Sarsıldım. Düşerken iki polis beni yakaladı. Direnişçilerin yanına götürdüler. Direnişçiler ayakta zor duruyorlardı. Ben onlara yaklaşırken içlerinden birisi bana doğru bir adım atacak oldu. Adımı atamadı. Sallandı, sallandı. Ağzı yukarı yere serildi. Baktık ki ölmüş. Öteki direnişçiler yerlerinden kıpırdayamadılar. Bir tanesi beni görünce önümüzdeki battaniyeleri zar zor kaldırdı. Battaniyelerin altından sıra sıra dizilmiş çıplak ölüler çıktı. Battaniyeleri kaldıran adam sanki bir iskeletti. Günlerdir buraya kadar saklayarak getirdiğimiz ölülerimizi burada denize attırmayacak bir toprak parçası bulup onları gömeceğiz. Bey, git de dışarıya bunu böylece söyle, dedi. Polislerin kolunda dışarıya çıktım. Dışarıda bir yağmur yağıyordu, tufan gibi. Yağmur 10 gün sürdü. Limanda da yarı yarıya zayiat verdik. Sonra Anadolu'ya dağıtıldık. Bundan sonrasını anlatırsam ne senin yüreğin dayanır buna ne de benim. Olacak gibi değil, dedi Sait Rahmi Bey. Bu harp ve bu Avrupa ve bu Osmanlı. Şimdi şehre inelim, Perapalas'a gidelim. Biz de Perapalas'ta kalıyoruz, dedi Musa Kazım. Orasının yemeklerini çok iyi. Hem de rahat bir yer. Hem de Yunan sefaretiyle kolay temasa geçeriz. Perapalas'a geldiler, birer sade kahve söylediler. Otelin müdürü geldi. Hoş geldiniz beyefendiler, dedi. Bir emriniz var mı? Sait Rahmi'nin huzurunda eğildi. Bir ricam olacak. Bir zarfla bir kağıt gönderin. Baş üstüne efendim. Genç bir adam geldi, kağıdı, zarfı uzattı. Şöyle biraz oturur musunuz? Cebinden altın kalemini çıkardı, mektubu yazdı, zarfı eline verdi. Bunu Yunan sefaretine götürün, sefire çıkıp bu mektubu bizzat sefirin eline verin. Selamımı söyleyin ve bekleyin. Delikanlı çok geçmeden bir mektupla döndü. Sefir Sait Rahmi'yi hemen bekliyordu. İyi arkadaşımdır sefir, Fransızcayı da ana dili gibi konuşur. Senin için elinden geleni de gelmeyeni de yapacak. Belki akşam onunla bir içki alemi yaparız. Haydi kalkalım. Sefarethaneye geldiler. Kapıdakiler Sait Rahmi'yi tanıyorlardı. Bir dakika efendim, sefir beye haber verelim. Haber verdiler. Sefir dışarıya çıktı. Sait Rahmi'nin koluna girdi. Makam odasına geldiler. Makam odası çok güzel döşenmişti. Sait Rahmi Musa Kazım'ı, ardından da Poyraz Musa'yı takdim etti. Kahveler geldi, uzunca bir süre hoşbeş ettiler. Musa Kazım laf arası macerasını anlatmaya başladı. Rumca konuşuyor, Sait Rahmi de birçok İstanbul yerlisi gibi Rumca biliyordu. Musa Kazım macerasını, at çiftliğini, sürgün ve vapurun macerasını, ardından da Anadolu'da çektiklerini, bundan önce anlattıklarından daha kapsamlı, en küçük ayrıntısına kadar her şeyi anlattı. Konuşması bir saatten uzun sürdü. Sefir de, Sait Rahmi de çok duygulandılar. İkisinin de gözleri yaşarmış, Musa Kazım sözlerini bitirinceye kadar birbirlerinin yüzüne baka kalmışlardı. Poyrazsa, ister anlasın, ister anlamasın Musa Kazım'ın sesinin hüznüne, öfkesine, umarsızlığına kaptırmıştı kendini. Genç Sefir'le Sait Rahmi bir süre göz göze kaldılar. Sefir, "Bu savaş insanlığı insanlıktan çıkardı," dedi inler gibi bir sesle. "Böyle sürgün dünya tarihinde olmuş mudur?" öfkelendi. "Böyle bir sürgün nasıl düşünülür ve hem de nasıl uygulanır?" Sait Rahmi, Sefir'in bu Fransızca konuşmasını Musa Kazım'a çevirdi. Musa Kazım, "Bize değiş tokuşu söylediklerinde buna ne bir Türk ne de bir Yunanlı inandı. Hepimiz güldük geçtik. Birkaç gün geçtikten sonra bu korkunç bela gerçekleşti. Gene de bu işte yanlışlık var dedik. Aklı başında kişiler, Rum olsun, Türk olsun, bunda bir yanlışlık var dediler. Bizim gibiler son güne kadar bir tek iğnemizi bile satmadık," dedi. "Ben atlarımı, çiftliğimi, bahçelerimi komşularıma emanet bıraktım da geldim. Herkes Türkiye'ye gider, geri dönersin," dedi. "Kızlarım bugün yarın geri döneceğiz diye daha sandıklarını açmadılar. Daha bekliyoruz. Çok şükür bu adayı bulduk. Çok şükür ki adada Poyraz Bey gibi insanla karşılaştık. Poyraz bütün çektiğimiz acılara merhem oldu. Ben sizi Dışişleri Bakanlığı'na yazacağım. Bakanlıkta kardeşimden ileri dostlarım, arkadaşlarım var. Hükümette de yüksek mevkilerde akrabalarım, arkadaşlarım var. Yalnız şu sıralarda Atina çok karışık. Onların ne yapacakları, ne düşündükleri hiç belli değil. Ortada büyük engeller var. Türkiye ile dostluk kuruluyor. Musa Kazım Bey gibi Yunanistan'da çok tanınmış bir kişiyi geri alırsak aramız bile bozulabilir. Aramız bozulmasa bile görevliler bundan dolayı korkarlar. Korkuya da kimsenin gücü yetmez. Sait Bey, şimdi Mustafa Kemal Paşa'dan başka bir kimse Türkiye'de çok tanınmış bir Rum'u geri alabilir mi? Zor. Ama ben her şeye rağmen Musa Kazım Bey'in işiyle sonuna kadar uğraşacağım. Musa Kazım Bey için özel bir yasa çıkarttırmak bile aklımdan geçiyor. Musa Kazım da ben de sana teşekkür ediyoruz. Musa Kazım da sefire Rumca teşekkür etti. Sefir uzandı, Sait Rahmi'nin elinden tuttu, gülerek, "Yakında sen de sefir tayin edileceksin. Atina'ya gidersen bu iş olur. Musa Kazım için Atina'ya bile isterim. İki sefir bir olunca Lozan Konferansı'nın aptalca, vahşice bir kararını bir kişi için de kırabiliriz." Sefir, "Bu öyle benim konuğumsunuz. Sizi güzel bir lokantaya götüreceğim. Daha da konuşuruz. Bu başlayan dostluğun sürmeyeceğinden korkuyorum. Bu dostluk pekişir ve sürerse Balkanlar da kurtulur. Ama ben de korkuyorum. Kim istiyor bu savaşları? Kim istiyor?" Yar gibi büyük süt beyaz bir tekne geldi. İçinden baştan ayağa simsiyah giyinmiş 5 adam çıktı. Hepsinin de kara burnu bıyıkları vardı. Kemerli burunları büyüktü. Avurtları çökük, benizleri koyu esmerdi. Kara gözleri de kocaman kocamandı. Boyları da uzundu. Biri öbüründen ne bir parmak uzun, ne biri ötekinden bir parmak kısaydı. Bellerindeki tabancaları da kara kılıfları içindeydi. Kasıklarının üstüne asılmıştı. Saatlerinin altın kordonları da sağ yelek ceplerinden sol ceplerine uzanıyordu. Ayaklarına siyah körüklü çizmeler çekmişler, başlarına mor püsküllü koyu mor fesler koymuşlardı. Bir kalıptan çıkmış gibiydiler. 5 adam iskeleden çorbacıların evlerine yürüdüler, yan yanaydılar. Çorbacıların evlerine gelince dağıldılar. Orada bir süre dolaştılar. Arkasından denizin kıyısında bir araya geldiler. Denize karşı yan yana durdular. Denize baktılar. Gene yan yana yürüdüler. Adanın arkasına geçtiler. Mağaraya geldiler. İçine bakmadılar, yollarını değiştirdiler, mağaranın üstüne çıktılar, mağarayı geçince deniz kıyısına indiler, incirli koyağa düştüler, narlığa vardılar. Tepede yan yana dizilip güneşe baktılar, akşam oldu olacak, nereden çıktılarsa çınarların altında gözüktüler. Adalılar birer ikişer evlerinden çıkıp yanlarına gittiler. ''Hoş geldiniz, buyurun, buyurun oturun.'' dedi Hüsmen. Hep birden ''Hoş bulduk.'' dediler, oturdular. Beşinin sesi de bir tek insanın sesiydi. Adalılar buna çok şaşırmıştı. ''Bu ne tuhaf iş.'' dediler kendi kendilerine. Beş adamın ''Hoş bulduk.'' diyen ağzı birden kapandı. Sesler sanki beş adamın değil de bir tek adamın sesiydi. ''Allah.'' diyordu durmadan boyun kıvırıyordu Hüsmen. Allah Allah diyor, yöresine bakınıyor, susuyor, ötekilerin şaşkınlığını da yüzlerinden okunuyordu. Sağına dönüyor, ona bakıyor, buna bakıyor, konuşacak bir şey bulamıyordu. Hüsmen kendini iyice yüreklendirdikten sonra teker teker onların gözlerinin içine bakmaya başladı. Tam bu sırada da doktorlar geldi, oturanların hepsi ayağa kalktı. Konuklar yerlerinden kıpırdamadılar. Doktorlar kara konukların karşılarındaki kanepeye oturdular. Bir süre onların yüzlerine baktılar, adamlardan hiçbir şey anlamadılar. Adamlar konuşmuyor, keskin gözlerini denize dikmişler, ötelere bakıyor, boyunlarını uzatmışlar, sanki denizden gelecek birisini bekliyorlardı. Uzun bir süre onlar sustu, doktorlar sustu, adalılar sustu, Hüsmen de sustu. Sonunda Doktor Salman Sami dayanamadı. ''Nereden gelip nereye gidiyorsunuz efendiler, birini mi arıyorsunuz? Yoksa bu cennet adamıza yerleşmek niyetinde misiniz?'' diye sordu. Baştaki adam, ''Maşrık'tan geliyor, Magrib'a gidiyor. Abbas adında birini arıyoruz. Cennet adanıza yerleşmeye hiç niyetimiz yok.'' dedi. Sözü doktor almadan baytar konuşmaya başladı. ''Burada Abbas adında birisi var.'' dedi. Baştaki adam, yılan ıslığı gibi bir sesle, ''Nasıl birisi, onunla görüşebilir miyiz?'' diye sordu. Önce Doktor Salman Sami, arkasından da oradaki herkes gülümsedi. Kara adam oradakilerin gülümsemesinden tedirgin oldu. ''Onu hemen buraya getirin.'' diye sert bir sesle buyurdu. Beşinin de eli tabancasına gitti. Vasili hemen evine koştu. Bir kucağında İpek, bir kucağında da Abbas koşarak geldi. Eli tabancasındaki baştaki adamın önünde durdu. ''İşte Abbas bu. Bu da onun yeni gelini, İpek.'' dedi. Baştaki kara adam ilk olaraktan güldü. Ötekiler de aynı anda güldüler. Beş kişi değil de sanki bir tek adam gülüyordu. Birinci adam gülmesini kesince ötekilerin gülüşleri de o anda dudaklarında dondu kaldı. Önde Abbas kedi, arkada İpek, baştaki adamdan sonraki adama kadar hepsinin bacaklarını kokladılar. Ardından da kışlarının üstüne çökerek gözlerini adamlara diktiler. Baştaki adam kedilerin karşılarına oturup gözlerini kendilerine diktiklerini görünce tedirgin oldu. Tepeden tırnağa ürperdi. Onunla birlikte de ötekiler ürperdiler. ''Bu kedinin adını Abbas diye kim koydu?'' Sesi yılan ıslığı gibi çıkıyordu. Yılan ıslığını duyan kediler yerlerinden kalktılar, iskeleye yürüdüler. Hayat ağacının yanına gelince durdular, yalanmaya başladılar. ''Ben koydum. Dedenin adı mı bu ad?'' ''Değil. Amcanın, babanın, senin.'' Ses delici gözlerini baytarın gözlerinin içine dikti. ''Canımdan çok sevdiğim asker arkadaşımın, Erzurumlu'nun adıdır.'' dedi baytar. Kara bir kaya parçası gibi kıpırtısız duran adam canlandı, ellerini bile dizlerinin üstünden aldı, salladı. Öteki kara adamlar da öyle yaptılar. ''Nerede o arkadaşın?'' ''İkimiz birlikte Ruslara esir düşmüştük.'' Bu sırada Doktor Salman Sami ayağa kalktı. ''Anlaşıldı. Bu adamlar Vasili'nin kedisinin künyesini, şeceresini tetkike gelmişler.'' dedi. Arkasını döndü, kamışlığa doğru yürüdü. Onun arkasından da Doktor Halit Rıfat ayağa kalktı, anlaşıldı dedi, yürüdü. Baştaki adam ne yapacağını bilemez bir biçimde sustu. İmdadına baytar yetişti. Çanakkale'de savaş olurken şu karşıdaki yıkık kilise asker hastanesi yapılmış. Gidenlerden ilk kalkan Doktor Binbaşı, ikincisi de Doktor Yüzbaşı. Tekaüt olunca buraya geldiler, yerleştiler. Ben de baytarım, malulen tekaüdüm. Bütün Türkiye'yi dolaştım. Bu adadan güzel yer bulamadım. Geldim, buraya yerleştim. Abbas'a ne oldu? Ölüsünü gözünle gördün mü? Görmedim. Nerede o şimdi? Sesi gene yılan ıslığı gibi çıkıyordu. Nerede olabilir o şimdi? Karların altında kalmıştık. Nasıl kurtarıldınız? Allahu Ekber dağlarının eteklerindeydik. Hepimiz karların altında kaldık. Karın üstünde kalanların hepsi kazık gibi dondu. Dağın yamaçları donmuş insan ormanına döndü. Siz nasıl kurtuldunuz, onu söyle. Biz mi? Bilmiyorum. Hiçbir şeyden haberim yok. Bizi Rus askerleri donmuş olaraktan karların altından çıkarmışlar. Ben hastanede gözümü açtım. Benim bir bacağım donmuş, sağ omzum parçalanmış. Doktorlardan biri Tatar, şöyle böyle anlaşıyoruz, bana iyi baktılar. Omzumu düzelttiler, bir kolum kısa kaldı. Bacağımı düzelttiler, bahara kadar hastanede kaldım. Tatar binbaşı beni Abbas'ın yanına götürdü. Birbirimize sarıldık, ağlaştık. Abbas'tan ayrıldıktan sonra Tatar binbaşı, sen istersen buradan kaç dedi. Yoksa Rusya'ya gidersen seni kaç yılda geri gönderirler bilinmez dedi. Ben Abbas'ı nasıl bırakır da giderim dedim. Sen canını kurtar, Abbas'ın ne olacağı belli olmaz dedi. Onun kurşun yemedik, donmadık yeri kalmamış. Ben gittim, Abbas'ın yanına bağırdım. Sonunda gözlerini açtı, bana baktı, gülümsedi. Birden de yüzü acıya kesti. Yüzüne bakmadım. İncecik, ölü bir sesle, ordunun hepsi donmuş, kazık kesilmiş diyorlar. O dağın yamaçları donmuş askerlerden kazık ormanına dönmüş diyorlar dedim. Vah dedi, gözlerini yumdu. Ben de Abbas'ın yanından ayrıldım. Tatar binbaşının elini öptüm. Bana güle güle kardeşim dedi. Bu adaya geldim, bu ketiği buldum. Adada kuşlardan, yılanlardan, karıncalardan, kelebeklerden başka yaratık görmedim. Bu kedi bana can yoldaşı oldu. O Abbas iyileşir de memlekete gelirse seni bu adada bulabilir mi? Bulabilir. Nasıl bulur? Van camisinin içinde bir sofi var. Abbas kurtulursa beni bulmaya doğru Van'a gider. Van'da kime sorarsa beni bilir ya, Van'da iki kişi var. Biri sofi. Büyük caminin içinde bulursun onu. Ölmemişse o beni bulur. Van'da öteki kişi de balıkçı Kirkor, bir adada yaşar. Onu dünyadan haberi yoktur. Bu Abbas ölmedi, yaşıyor. Nerede diye sordu Baytar. Bu adalarından birindeymiş. Neredeyse ben onu bulurum. Bulur da size alır getiririm. Ne yapacaksınız onu? Bulursan seni de onu da kucak kucak altına gark ederim. Bulurum, eğer buralardaysa. Ayağa kalktı, ötekiler de o anda ayaklandılar. Peki nereden biliyorsun Abbas'ın bu adalarda olduğunu? Baştaki kara adam Baytar'ın koluna girdi, kamışlığa doğru yürüdüler. İstanbul'dan biliyoruz, burada bir Çeçen Şahı varmış, ondan biliyoruz. Üzeyir Han, o nereden biliyormuş? Bu Çeçen Şahı'nın İstanbul'da iki oğlu var. Oğullarının arkadaşlarıyla karşılaştık. O adam eskiden şahmış, şimdi nüfus memuru olmuş. O demiş ki, met etmiş ki oğullarına Abbas adında bir ulu kişi, bir kahraman gelmiş adalara. Biz Abbas'ı bulduk ya, o Abbas sizin adada kedi Abbas olarak çıktı karşımıza. Bana göre bizim aradığımız Abbas buralardan geçmiştir. Çeçen Han'ına sordunuz mu? Sorduk. 3 gün 3 gece kayıtlara baktı. Bu isimde böyle bir kimse yok dedi. Çıktı işin içinden. Buralara uğramışsa, deniz üstünde yürümüşse bile ben onun izini bulur, onu alır size getiririm. Bir ay içinde bulamamışsam onu ya ölmüştür ya da buralara uğramamıştır. Onu başka yerde aramayın. Bulduğunuzu da bana haber verin. O hem kardeşim, o hem de bir kahramandır. Köyüne hiç uğradınız mı? Erzurum'un Hınıs kazasının Orsor köyünden. Abbas'ı oralarda hiç aradınız mı? Gitmez olur muyuz? 5 kere gittik. 5'inde de köyü bomboş bulduk. Bir kedi bile bırakmamışlardı köyde. Kafkasya'ya, asıl vatanlarına dönmüşler. Abbas sağ kalmışsa köyüne gitmiştir. Köyünde de kimseyi bulamayınca Kafkasya'ya mı gitmiştir? O Kafkasya'ya gitmez. Gidip köyünü mü bekleyelim diyorsun? Öyle diyorum. O dağlarını, çiçekli pınarlarını çok severdi. Bir de İstanbul'u. İstanbul'a çok aşıktı. Bir insan dünya güzeli bir kıza nasıl aşıksa, o da İstanbul'a öylesine kara sevda bağlanmıştı. Hüsmen, onlar daha sözünü bitirmeden araya girdi. Yahu arkadaşlar, bu Abbas dediğiniz bizim kedi değil de bir insansa, siz onu böyle yana yana niçin arıyorsunuz? Baştaki adam afalladı, öteki kara adamlar da. Adam sağına baktı, öteki kara adamlar da onun gibi sağlarına sollarına baktılar. Kara adam bir süre söyleyecek bir şey bulamadı. Hüsmen, kara adamın susmasını fırsat bildi. Siz her şeyi biliyorsunuz. Kapkara giyinmiş, kara kalpaklar koymuşsunuz başınıza. Çifter çifter körüklü kara çizmeler çekmişsiniz ayaklarınıza. Buraya gelmiş, dağ gibi gürlüyorsunuz. Sizi görenlerin ödü kopuyor. Abbas sizin neyiniz olur, ne yapacaksınız? Bu Abbas necidir, ne işe yarar? Akrabanız mı, düşmanınız mı? Kara adam Hüsmen'e karşılık veremeyince, ''Sen kimsin be? Burada ne işin var, nereden geldin?'' diye bağırdı. Sesi yılan ıslığıydı. Öteki adamlar da hep bir ağızdan gözlerini pörtleterek, boyun damarlarını parmak parmak şişirerek, ''Sen kimsin be? Burada ne işin var, nereden geldin?'' diye bağırarak yinelediler. Bunlar böyle şaşkınlık içinde bağırınca Hüsmen daha da yüreklendi. ''Her şeyi biliyor, alabildiğine bağırıyorsunuz da neden Abbas'ın köyünü bulamıyorsunuz? İnsan yiğiti zor bulunur da köy yiğiti kolay bulunur. Siz koskocaman bir köy yiğitini bulamamışsınız. Sen nereden geldin, ne iş yaparsın?'' Kara adam sesini biraz indirmişti. Öteki karalar onu yinelemediler, sustular, boyunlarını uzatıp beklediler. ''Ben Yunanistan'dan buraya geldim. Beni Yunanistan'dan sürdüler. Dahası var mı? Sürdüler. Mustafa Kemal Paşa da beni adaya gönderdi. Burada bir evim, bir karım, altı tane de, Allah bağışlasın, altı tane de gül gibi çocuğum var. Koca bir köyü bulamamışsınız. Bir de insan yiğiti arıyorsunuz. Geliyor burada bizim adanın kedisini buluyorsunuz. Fili göremeyen gözleriniz pireyi arıyor. Söyleyin bakalım, siz kimsiniz? Nereden geliyor, nereye gidiyorsunuz? Köyün nereye gittiğini bulursam yerine size haber veririm.'' Kara adam, ''Biz köyün nerede olduğunu biliyoruz. Biliyorsunuz da neden gitmiyor da Abbas'ı kendi köyünde aramıyorsunuz? Daha biz köye ulaşamadan Emir Selahattin adamları gelmişler, köyü kaldırmış götürmüşler. Köyü nereye götürmüş Emir? Bulamadık. Bulsak bile o köye giremeyiz. Girsek bile oradan bir adam değil, bir uyuz köpek bile alamayız. Onlar Emir Selahattin'in himayesinde. Bütün Arabistan'ın sultanı olan Emir Selahattin mi senin dediğin Emir Selahattin?'' diye sordu Baytar. ''O Emir Selahattin,'' dedi kara adam. ''Onun yanına yaklaşılmaz. O bir Şah-ı Cihan'dır. Abbas onun sarayına sığınmasaydı şimdiye kadar kemikleri bile kalmamıştı.'' Hep birden ayağa kalktılar, iskeleye yürüdüler. Baştaki adam iskelenin üstünde durdu, geriye döndü. ''Sürgün adam, sürgün adam, sana söylüyorum. Bir daha böyle ukalalık yapma. Her gördüğün insanı bizim gibi ermiş oğlu ermiş sanma. Seni buradan da sürgün ederler öteki dünyaya.'' Hüsmen iskeleye vardı, adamın karşısında durdu. ''Bak kardeşim, ben sana kötülük değil, iyilik etmek istedim. Niçin kızdınsa bana kızdın işte. Çok da öfkelendin. Bir yanlışlık yaptıysak kusurumuza kalma. O dediğin Abbas'ı buralarda görürsem sana nasıl haber verebilirim?'' Kara adam yumuşamış, yürüdü geldi, elini Hüsmen'in omuzuna koydu, ağzını kulağına dayadı. ''O adamı bulursan Kavlakzade Remzi Bey'e gizlice haber ver, seni Karun kadar zengin ederim,'' dedi, tekneye atladı. Arkasından da ötekiler. Tekne birkaç mil gittikten sonra durdu, demir alıp bekledi. Karanlık basınca bütün ışıklarını yaktı, bir ışık topuna döndü. Gökyüzü yıldızlarla doldu. Yıldızlar arka arkaya kayıyor, denizin ötelerine düşüyorlardı. Uzaktan Kaba Adanın oralardan karanlığın içinden bütün ışıklarını fora etmiş bir vapur çıktı. Tekne demir aldı, adaya yaklaştı, adanın yöresine dönmeye başladı. Tekne adaya dönerken baştan başa ışığa kesmişti. Vapur da onun ardına düşmüş, adayı ışığa boğarak dönüyordu. Tekneyle vapur sabaha kadar adanın yöresinde hiç durmadan döndüler durdular. Tan yerleri ışır ışımazda alacakaranlığa karıştılar, gittiler gittiler. Gün atarken de son mavi bir kelebek bulutu dört yandan eserek geldi, adanın üstünde kümelendi. Kelebeklerin mavi gölgesi adanın üstünü kapladı, evler, kumlar, ağaçlar, insanlar, deniz, her şey maviye kesti. Gün batıncaya kadar bütün ada son bir mavi içinde sallandı, durdu. Kelebekler ancak ikinci gün öğle üstü savrularak o yana bu yana dağıldılar, gittiler. Tekneyle vapur adayı durmadan dönerler, ada ışığa batarken adalılar evlerine girmediler. Tekneyle vapur adanın öbür yanına gidip ışıklar çekilince, karanlık gece üstlerine çökünce onlar yerlerinden kıpırdamadılar. Sessizce top ışıkları beklediler. Tekneyle vapur alacakaranlığa karışıp sisler içinde yitip gidince de bunu doğal saydılar, üstünde de konuşmadılar. Kelebekler mavilerini dünyaya yayarak bulutlar halinde akmaya başlayıp adanın üstünü örtünce önce sevindiler, adanın üstü iyice kapanıp üstlerinde kelebekler kaynaşınca şaşırdılar, ne yapacaklarını, ne edeceklerini bilemediler. İkinci kaset, birinci yüzün sonu.